15. ayrım. Sayfa no 123. Bu yalanlamaya rağmen Theodor Herzl ile ilişkiler kesilmemişti. Nitekim 5 Şubat 1902 tarihinde gelen bir telgrafta projelerini açıklamak üzere İstanbul'a çağrıldı. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Herz, Sultan Abdülhamit ile yüz yüze görüşme imkanını bulamamakla beraber padişaha bir mektup gönderip bilgi vermiş ve projelerini ve taleplerini ortaya koymuştu. 16 Şubat 1902 tarihli bu mektupta Herz şunları yazmıştı. Haşmet Meap, Ekselans İzzet Bey vasıtasıyla dün bana ulaşan irade-i seniyyeleri bendelerine karşı olan hayırhahlıklarının yeni bir delili oldu. Bu hayırhahlığa samimi minnettarlığım ve mutlak sadakatim cevap vermektedir. Bu sadakat duygusuyladır ki acizane fikrimi aşağıda arz ediyorum. Ekselans İzzet Bey tarafından ulaştırılan tebligat işimizi mantıken iki kısma ayırmaktadır. 1. Sanayi kısmı 2. Siyasi mali kısım 1. Majesteleri Memaliki Mahrusai şahanelerinde keşfedilmiş veya keşfedilecek olan madenleri işletmek maksadıyla bir şirket kurulması görevini acizlerine tevcih buyurmaktadırlar. Bu teklifi majestelerinin menfaatlerine sadık bir şekilde hizmet etmeme fırsat vermesi bakımından prensip itibariyle kabul ediyorum. Bu işin teferruatı tabiatıyla tespit olunacaktır. 2. Majesteleri birçok vesilelerle sabit olduğu veçiyle Memaliki şahanelerinde mütemekkin Musevilere karşı esirgemedikleri Ali Cenaplığı, mazlum ve mağdur durumda bulunan dünyanın başka taraflarındaki diğer Musevileri de pederane himayeleri altına alarak ve fakat toplu bir halde muayyen bir yerde yerleşmemek şartıyla genişletmeyi arzu buyurmaktadırlar. Arzuyu şahanenin bu şekil ve şartlar altında tahakkuk edebilmesi, bendelerine gerçekleşmesi güç gibi görülmektedir. Bu işin icra safhasına intikal edebilmesi, kafi derecede neşriyat yapılmasını gerektirir. Bu neşriyat meyanında vaki olacak hayırhah davetleri için bazı tahditler yapılmış olduğu ilave edilecek olursa, fena bir tesir icra edecek ve hiç değilse şüphe ve tereddüte sebep olacaktır. Bu umumi görüş ve kanaat dışında pratik diğer sebepler de vardır. Büyük mali operasyonlar için sermayeyi tedarik edecek olan fakir mücahiller değildir. Şu halde muhaceret işi ile tevhid-i düyun meselesi arasında bir irtibat kurulması lüzumu bahis konusu olmaktadır. Naçiz fikrimce bu irtibat ancak muhaceret işi ile birbirine bağlı büyük bir Osmanlı Musevi şirketinin tesisi hususuna umumi mahiyette bir müsaade verilmesiyle sağlanacaktır. Majestelerinin en mütevazı ve muti bendeler olmaktan gurur duyarım. Dipnot okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri y.prk.tkm no 43/26. Doktor Theodor Herz. Görüldüğü üzere bu mektubunda Herz kendisine verildiğini söylediği görevleri iki kısma ayırmakta ve Osmanlı Devleti'ndeki madenlerin işletilmesi için bir şirket kurma işini üstlenmektedir. Diğer taraftan mektuptan da anlaşılacağı üzere Sultan Abdülhamit esas itibariyle öteden beri Osmanlı ülkesindeki Yahudilere karşı Ali Cenab bir tutum takınmakta, onlara bir baba şefkatiyle yaklaşarak himayelerini sağlamaktadır. Son dönemlerde uğradıkları saldırılar yüzünden mazlum ve mağdur bir vaziyete düşmüş olan Osmanlı ülkesi dışındaki Yahudilere de aynı Ali Cenaplığı gösterme kararında olan padişah, belirli bir yerde toplu halde olmayacak şekilde Yahudilerin Osmanlı ülkesine gelmelerine izin vermeyi kabul etmiştir. Fakat Theodor Herz bu kadarla yetinmek istememektedir. Ona göre yerleşim için bir takım sınırlamaların getirilmesi kendilerine yardımcı olacak sermayedarlar tarafından hoş karşılanmayacaktır. Halbuki büyük mali operasyonlar için gereken sermayeyi fakir göçmenler değil büyük sermayedarlar sağlayacaktır. Hal böyle olunca Yahudilerin yerleşimine coğrafi bir sınır konulmamalı, bunun yanında büyük bir Osmanlı Musevi şirketi oluşturarak gerek göç gerekse sermaye işlerini bu şirkete bırakmalıdır. İşte Theodor Herz bu argümanlarla taleplerini ortaya koyuyordu. Aslında Herz'in asıl isteği padişahtan Yahudilerin Filistin'e yerleşmesini sağlayacak bir izin koparmaktı. Fakat Sultan Abdülhamit bu izni vermiyordu. Sonuçta olumlu bir netice alamadan İstanbul'dan ayrıldı. Avrupa'dayken Herz'in padişahın hoşuna gideceğini düşündüğü icraatlarından biri de Hicaz Demiryolu için gönderdiği yardım parasıydı. Hicaz Demiryolu öncelikle 2. Abdülhamit ve Osmanlı Devleti sonra da Müslüman dünyası için bir prestij projesiydi. 2. Abdülhamit bu projeyi çok önemsiyor, gerçekleşmesi için bizzat çaba gösteriyordu. Avrupalıların Türkler demir yolu mu yapabilir tarzındaki küçümseyici tavırları kutsal topraklara kadar gidecek bu hattın muhakkak yapılması gereğini daha da artırıyordu. Hattın yapılmasının askeri ve siyasi sebepleri de vardı. Ama kamuoyuna yapılan açıklamalarda projenin dini boyutları öne çıkarılarak bütün Müslümanlar dünyasının gözünü buraya çevirmesi ve desteklerini esirgememesi isteniyordu. Dipnot okuyorum. Hicaz Demiryolu hakkında geniş bilgi için Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, İstanbul 1994. İkinci Abdülhamit'in gözünde Arabistan'ın ayrı bir yeri ve önemi vardı. Dünya Müslümanlarının kutsal kentleri olan Mekke ve Medine'nin burada bulunması ve padişahın aynı zamanda İslam halifesi olması, onun Hicaz başta olmak üzere Arabistan ile yakından ilgilenmesini gerektirmekteydi. Öyle ki Abdülhamit'in ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin İslam alemindeki nüfuz ve liderlik vasfının sürebilmesi, bu ilginin sadece teorik planda kalmayıp pratikte de görülmesiyle mümkündü. Üstelik Arabistan, 19. yüzyılda iyice güçlenen Avrupa emperyalizminin yeni bir hedefi ve ilgi alanı olmuştu. Öte yandan yarımadadaki kendi başlarına buyruk Bedevi liderler de hesaba katıldığında Hicaz ve Arabistan'ın siyasi geleceğinin pek parlak olmadığı açıktı. Bu şartlar karşısında yapılacak olan tek şey, Müslümanların kıblesinin de içinde bulunduğu bu geniş toprakları her ne pahasına olursa olsun dış ve iç tehlikelere karşı muhafaza etmekti. Hat özellikle kutsal hac yolculuğunu kolaylaştırmak maksadıyla da inşa edilecekti. Gerçekten de Hicaz Demiryolu o tarihlerde büyük zahmet ve sıkıntılarla yapılabilen hac yolculuğunu kolaylaştırarak büyük bir dini hizmete vesile olacaktı. Kervanlarla Suriye'den Medine'ye yaklaşık 40, Mekke'ye ise 50 gün süren uzun ve Bedevilerinin saldırıları sebebiyle son derece tehlikeli olan kutsal yolculuk demiryolu sayesinde 3-4 güne inecekti. Üstelik demiryolu hacıların gidiş geliş masraflarında fevkalade indirim sağlayacağı gibi yakın gelecekte hacıların sayısında da artışlara sebep olacaktı. Proje aynı zamanda 2. Abdülhamit'in şahsında Osmanlı Devleti'nin İslam alemindeki itibar ve nüfuzunu da kuvvetlendirecek, Müslümanların ortak bir eser ve hedef etrafında dayanışmasını sağlayacaktı. 2. Abdülhamit 2 Mayıs 1900 tarihinde yayımladığı bir irade ile inşaata başlanmasını emretti. İnşaata 1 Eylül 1900'de yapılan resmi bir törenden sonra fiilen başlandı. Hicaz Demiryolu büyük bir çaba harcanmak suretiyle 1 Eylül 1908 tarihinde Şam ile Medine arasında işletmeye açıldı. Theodor Herz, Hicaz Demiryolu'nun yapımı fırsatından faydalanmak suretiyle 2. Abdülhamit'in hoşuna gideceğini düşündüğü bir jest yaptı ve Hicaz Demiryolu için 200 lira bağışta bulundu. Bununla ilgili olarak Viyana sefiri Mahmut Nedim Paşa'nın 6 Mart 1902 tarihli yazısında Padişah Hazretlerinden gördükleri bu kadar iyilik ve ihsan karşısında duyulan bağlılık hislerinin bir göstergesi olarak Zat-ı Şahanelerinin büyük bir eseri olacak Hicaz Demiryolu inşaatı için Osmanlı Bankası aracılığıyla 200 lira bağış yapmıştır deniyor ve Herz'in bunun hassaten Padişah'a duyurmasını isteği vurgulanıyordu. Fakat 2. Abdülhamit meseleye farklı bakıyordu. Proje tamamen Müslümanlara aitti ve yapımında da sadece Müslümanların parası kullanılmalıydı. Bu sebeple Herz'in gönderdiği paranın iade edilmesini emrini verdi. Hatta parayı geri aldığına dair kendisinden bir belge alınmasını da istedi. Dipnot okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.MTV No 228/30. Bu arada Theodor Herz de bir takım çabalar ile para tedarik edip geniş kaynaklara sahip olduğunu izlenimini verecek bir uğraş içindeydi. Nitekim temin ettiği bir miktar kredi mektubunu Viyana sefaretine getirmişti. Sefir Mahmut Nedim Paşa'nın 29 Mart 1902 tarihli yazısından anlaşıldığına göre Herz Londra'daki Lloyd Bankası'ndan 40 bin pound, Paris'teki Credit Lyonnais Bankası'ndan 1 milyon frank ve Berlin'deki Dresdner Bank'tan 800 bin marklık 3 kredi mektubu getirmişti. Herz bu kredi mektuplarının ileride kararlaştırılacak yatırımlar için kefalet akçesi olduğunu belirtmişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.PRK.ESHA.No 39/85. Herz bir taraftan da tevhid-i düğün işine dair Avrupa'da bir takım temaslarda bulunuyor ve bu meselenin Osmanlı Devleti lehine çözülebilmesinin imkanlarını araştırıyordu. Bu arada sefaretlere gönderilen yazılarda Herz'in temaslarının takip edilmesi istenmişti. Bu bağlamda Herz'in gittiği şehirler ve yaptığı temaslar İstanbul'a iletiliyordu. Fakat Avrupa'daki Osmanlı temsilciliklerinden 2. Abdülhamit'e gelen raporlara bakılırsa Herz o kadar da başarılı değildi. Londra sefareti 14 Haziran 1902 tarihli yazıda tevhid-i düğün işinde Osmanlı hükümetine hizmet etme çabasında olan Theodor Herz'in Londra'ya geldiği ve buradaki temaslarından sonra Viyana'ya hareket ettiği bildirilmişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.A.HUS No 430/50. Viyana sefaretinden 25 Haziran 1902 tarihinde gelen bir yazıda ise Herz'in Avrupaca tanınan bir kişi olduğundan bir müddet evvel yaptığı İstanbul seyahatinde bir kıta mecidi nişanı ile taltif edildiğinin kamuoyunca bilindiğinden bahsediliyor ama tevhid-i düğün işinde başarı kazanma şansının bulunmadığı belirtiliyordu. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri Y.A.Hus No 401/35. Herz Viyana'dan Sofya'ya geçmiş ve tekrar Londra'ya dönmüştü. Bu süreçte sefaretlerden gelen yazılara bakıldığında hemen birçoğunda tevhid-i düğün işinde Osmanlı hükümetine hizmet etme çabasında olan ve bu amaçla bazı muteber maliyecilerle görüşmekte bulunan ifadesinin kullanılmakta olduğu gözlenmektedir. Nitekim Londra sefiri Antopulo Paşa da aynı ifadelerle başladığı 14 Temmuz 1902 tarihli telgrafında şöyle yazmıştı. Bugün Doktor Herz'i gördüm. Kendisi şimdilik sonuca dair herhangi bir cevap verme imkanına sahip olmadığını, gelecek hafta Avusturya'ya gideceğini söyledi. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri Y.A.Hus No 432/34. Anlaşıldığı kadarıyla temaslarına devam eden Herz olumlu sonuçlar alamasa da onun devrede olması bu sırada düğün-i umumiye ile görüşmeleri devam ettiren 2. Abdülhamit'in elini güçlendiriyordu. O yüzden de Avrupa'da yaptığı her hareket takip ediliyordu. Temmuz 1902'de Theodor Herz tekrar İstanbul'a çağrıldı. Bu defa da padişahla yüz yüze gelme imkanı bulamamıştı. Ama Herz'in 25 Temmuz 1902 tarihinde 2. Abdülhamit'e gönderdiği mektuptan özellikle İzzet Paşa'nın aracılığıyla yapılan görüşmelerin belirli bir olgunluğa ulaştığı anlaşılıyordu. 2. Abdülhamit Yahudilerin mağdur olmaması için neler yapılabileceğini belirtmiş, buna karşılık Herz de taleplerini bildirirken bu uğurda yapabilecekleri maddi fedakarlıkların neler olduğunu somut olarak ortaya koymuştu. Öncelikle Herz'in Tarabya'dan 2. Abdülhamit'e gönderdiği mektubun içeriğine bir bakalım. Tarabya, 25 Temmuz 1902. Zat-ı şahanelerine aşağıdaki gözlemlerimi sunmakta şeref duyarım. Öncelikle Royver kombinezonunun siyasi cephesi üzerinde bir duralım. Monsieur Royver'ın Maliye Bakanı olarak bugünkü durumu meseleyi güçleştirmez, aksine kolaylaştırır. Eğer bu zatın projesi zat-ı şahaneleri tarafından kabul buyurulmasa dahi, Fransa Osmanlı hükümetine karşı hoşa gitmeyen bir tavır takınmayacaktır. Bu takdirde Fransa hükümetinin karşıtları, Cumhuriyet'in bir Fransız mali grubuna faydalı olması gerektiğini ileri süreceklerdir. Bu sebeple ve naçiz fikrimce ne bu hususta ne de diğer teklif hakkında acil bir karar alınmasına gerek yoktur. Öyle ki şu anda Rovir grubu meselenin bir neticeye bağlanmasını imparatorluk hükümetinden daha çok arzu edecek durumdadır. Mezkur grup karar vermekte ne kadar gecikirse o nispetle gevşeyecek, yumuşayacak, anlaşma da o nispetle müsait şartlarda olacaktır. Gerçekte borçlara ait oldukça büyük miktarda Esham grubun tasarrufu altında bulunmaktadır. Proje kabul edilmezse Esham kurları muayyen bir miktar düşecek, grup zarara uğrayacak, böyle bir zararla karşılaşmamak için de aynı grup bu işten çekilmeden evvel düşünmek mecburiyetinde kalacaktır. Görülüyor ki işin zarar ihtimali olan bir tarafı yoktur. Aksine Royver projesinin birden reddedilmesi daha müsait, daha yumuşak bir hava yaratacaktır. Fakat bu da ancak ikinci bir kombinezonun mevcudiyetinin gizli tutulması şartıyla mümkün olabilecektir. Royver grubu şayet ikinci bir kombinezonun mevcudiyetini öğrenirse tasarrufu altında bulunan Esham'a ihtiyaç hissedileceğine göre anlaşmaya yanaşmayacaktır. İkinci bir kombinezonun ilk şartı ise Royver projesinin reddedilmesidir. Majesteleri yeniden gerek daha az iddialı Royver grubu ile gerek bu gruba ait projenin reddine kadar ortaya çıkmayacak olan dostlarımla bir anlaşmaya varabilirler. Bu takdirde dostlarım meselenin mali itibarı nazarı itibarı alarak 1. Hükümet ile başka bir grup arasındaki müzakereler devam edip ilerlediği ve fakat henüz bir neticeye bağlanmamış bulunduğu sırada bile resmen tekliflerde bulunmayacaklardır. 2. İhtiyat tedbiri olarak bu işin dostlarım tarafından yerine getirileceği duyulduğu takdirde esham fiyatları o derece yükselecektir ki sadece dostlarımın girişecekleri iş değil, diğer bütün teşebbüsler de uzun bir müddet için akamete uğrayacaktır. Fakat majesteleri memleket için sağlayacağı avantajlar gereği kadar açık ve belirgin olmadığı için hakikati halde bu merkezidir. Tevhid-i duyun fikrinden vazgeçtiklerini açıkladıkları takdirde meydan az zamanda serbest kalacak, esham fiyatları düşecek, diğer taraftan başarıyla başka teşebbüslere de geçilebilecektir. Dostlarım Royver projesinin ana hatları dairesinde borçları birleştirme işini yerine getirmeye hazırdırlar. Bu sayede imparatorluk hükümeti ileride borç gelirlerini kendi yararına artırabilmek gibi bir hareket serbestliğini de elde etmiş bulunacaktır. Bu işe yeniden 30 milyon tahvil tedaviyle çıkarmakta girişilecektir. Borsaların birleştirilmesi, Rover projesi bir şekilde kamuoyu tarafından önerildiği için hali hazırda 30 ile 32 milyonluk yeni tahvilin piyasaya çıkarılmasını gerektirmektedir ki dostlarım bunun %80'ini nakit olarak hükümete verecektir. Buna karşılık İmparatorluk Hükümeti majestelerinin geçen Şubat ayında teklif etmek lütfunda bulundukları Mezopotamya'ya ilave olarak Filistin ve Hayfa mülhakatını da içine alan bir Musevi İskan mıntıkası için imtiyaz verecektir. Yukarıdaki maruzatım zat-ı şahanelerince kabul edilmese de yine sadık ve her türlü menfaat düşüncelerinden arınmış, daima emirlerinize amade bir bendenizim. Hali hazırdaki şartlarda yapılabilecek çok avantajlı bir iş var. Rover projesinin başarısızlığa uğramasıyla beraber piyasaya çıkacak bazı tahvilleri zat-ı şahanelerinin özel hazinesi için düşük fiyatta satın almak mümkün olabilecektir. İleride fiyatlar yükseldiğinde stoktaki tahvillerin satılması bir gün her nasılsa gerçekleşecek olan borçların birleştirilmesi işine yarayacaktır. Bu operasyonu en uygun şartlarda ve büyük bir gizlilik içinde yerine getirme işini üstüme alabilirim. Şurası gerçek ki borçların birleştirilmesi finansal kalkınmanın bir safhasıdır. Sonuçları hemen alınmaz. Yeni gelir kaynakları ancak vergi ödeyenlerin yükümlülüklerinin artırılmasıyla meydana gelebilir. Kendi aciz fikrimin söylenmesine izin verilirse borçların birleştirilmesi işini bir süre daha erteleyip yeni gelir kaynakları bulmayı tercih ederim. Böylece birleştirme işi bir süre unutulur ve sonrasında çok daha avantajlı şartlarda gerçekleşir. Bu gelir kaynakları madenlerin ve ormanların işletilmesi ve belki elektrik yatırımları olacaktır. Dostlarım, majestelerine sadıkane bir şekilde hizmet etmeye hazırdırlar. Sanayiyle zenginleşecek ülkenizde vergi ödeyenler, borçların birleştirmesiyle artacak vergi yükünü çok daha kolaylıkla göğüsleyebileceklerdir. Seyahatimin getirdiği yorgunluk sebebiyle görüşlerimin aceleci bir tarzda yazılmış olmasından dolayı majestelerinin affına sığınırım. Bir başka zamanda zengin ve müreffeh olabilecek bu güzel ülke hakkındaki samimi görüşlerimi şifahen de belirtebilmeyi ümit ederim. Majestelerinin en mütevazı ve muti bendeleri olmaktan gurur duyarım. Doktor Theodor Herz. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri y.prk.ml no 23/8. Ön sözde belirttiğimiz yanlış tercüme keyfiyeti işte tam bu burada karşımıza çıkıyor. Osmanlı Arşivindeki söz konusu belgenin içinde Herz'in Fransızca orijinal mektubu yanında Türkçe tercümesi olarak Latin harfleriyle ve daktilo ile yazılmış bir metin vardır. İşte bir şekilde bu mektuba çalışmalarında yer veren araştırmacılar Fransızca mektuba bakmadan Türkçe tercümeyi yayınlamışlardır. Latin harfleriyle yazılmış bu tercümenin Cumhuriyet döneminde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu tercümede sözünü ettiğimiz cümle şu şekildedir. Buna karşılık İmparatorluk Hükümeti, majestelerinin bendelerine geçen Şubat ayında teklif etmek lütfunda bulundukları veçiyle, Mezopotamya'da ve ayrıca Filistin'de Hayfa ve mülhakatını da içine alan bir Musevi İskan mıntıkası için imtiyaz bahşedecektir. Şimdi bu cümle okunduğunda hemen anlaşılan şudur. Şubat ayı içinde 2. Abdülhamit Theodor Herz'e Mezopotamya, Filistin ile Hayfa ve mülhakatını da içine alan bir İskan mıntıkası bahşetmiştir ve şimdi bunu yerine getirilmesi istenmektedir. Yani basit bir tercüme hatasıyla 2. Abdülhamit Filistin'i Yahudilere iskan mıntıkası olarak vermiş konumuna düşmektedir. Halbuki mektubun Fransızca orijinali okunduğunda Herz, geçen Şubat ayında 2. Abdülhamit'in Yahudilere Mezopotamya'ya yerleşmelerini önerdiğini ama anlaşma sağlanabilmesi için Mezopotamya'ya ilave olarak Filistin'de Hayfa ve mülhakatını da içine alan bir Musevi iskan mıntıkası istediğini belirtmektedir. Bu yanlışın fark edilmeyerek Türkçe tercümenin olduğu gibi yayınlanması önemli bir hatadır. İşte bu mektup Theodor Herz'in İstanbul'a ilk defa olarak geldiği ve Nevlinski aracılığıyla Filistin'e dair beklentilerini Sultan Abdülhamit'e duyurduğu 1896 yılından beri devam eden bir süreçte gelinen en son noktayı aydınlatması açısından son derece mühimdir. Öncelikle en önemli meseleyi irdeleyelim. Anlaşıyor ki Şubat ayındaki temaslarda 2. Abdülhamit Yahudilerin dünyanın çeşitli ülkelerinde gördükleri zulmü de dikkate alarak onların mağdur olmayacağı bir çözüm düşünmüş. Bu çözüm Yahudilerin dağınık bir şekilde olmak üzere Mezopotamya'ya gelip yerleşmeleridir. Temmuz ayında padişah yine aynı noktada durmaktadır. Yahudilere gelin Mezopotamya'ya dağınık bir şekilde yerleşin çağrısını tekrarlamaktadır. Fakat yine mektuptan anlaşıldığı üzere padişahın bu lütfu Theodor Herz'i tatmin etmemiştir. Dolayısıyla ne diyor? Mezopotamya'ya ilave olarak Filistin, Hayfa ve çevrelerini de bize verin diyor. Karşılık olarak önerdiği de şudur. Osmanlı borçlarının birleştirilmesi gerçekleştirildiğinde devletin borç miktarı 32 milyon liraya kadar düşecektir. İşte Hers, söz konusu 32 milyonun %80'ini size ödeyebiliriz diyor. Ama ona göre Filistin ve Hayfa verilmezse bu planın gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Sultan II. Abdülhamit cephesinden baktığımızda ise şunu görürüz. Padişah uzun bir süredir çıkarmış olduğu fermanlarla Yahudilerin Filistin'e yerleşmelerini engelliyordu. Şimdi bu kararından dönmesi için bir sebep yoktu. Dolayısıyla Herz'e olumlu cevap verilmedi.